Evet, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Eğitim konuşacağız bugün. Eskiden eğitimin desteklenmesi, eğitimde rekabet, milli eğitimin idaresi, o meşhur söz. Yakında ona doğru gidiyoruz galiba. Öğrencilerin azalması.
Evet, bana sordular talebeler, ne diyorsunuz işte dershaneler kapanırsa. Ben dedim keşke dedim mektepleri de kapatsalar. Hocam niye böyle söylüyorsunuz? Dedim ben bir maksatla söylüyorum. Yani eğitim sistemi zaman çok çabuk değişiyor. Marifin de ona ayak uydurması lazım. Fakat yerleşmiş müesseselerin değişmelere ayak uydurması çok zor olur malumunuz. Geriden gelir. Ama marifin de buna tahammülü yoktur. Çünkü insanların devamlı nesil geliyor.
Dinamik.
Devamlı nesil dinamik bir şeydir. Tahammülü yoktur. Onun için çok süratli değişmesi icap eder. Fakat nedense bu başarılamaz. Çünkü bu para gerektirir, plan gerektirir. Çok kişinin de canını sıkar. Ondan dolayı bu marif hep konuşulur. Her zaman da konuşulacaktır. Böyle bir sistem. Olmasa Haşim Paşa'nın dediği gibi marif nazırıymış Osmanlıların son zamanında. Şu mektepler olmasa demiş, marifi ne güzel idare ederdim demiş. Onun gibi yani tabii mektepler olmayınca problem esasından kalkmış oluyor. Tabii mektep olmasın demek kolay değil. Mektepsiz bir cemiyet zaten düşünülemez. Çünkü anne babalar çocuklara hayatları boyunca lazım olacak donanımı hele bu zamanda tek başlarına kazandıramazlar. Diyelim ki kazandırdılar. Bunun için ekstra bir zaman ayırmaları, ekstra masraf etmeleri icap eder. Mektepler bunu bir bakıma kolaylaştırıyor, ekonomik hale getiriyor. Tabii başka faydaları da var. Talebelerin sosyalleşmesi birbirleriyle. Çünkü mektebe giden çocukla gitmeyen çocuk az çok fark oluyor. Sosyallik bakımından fark oluyor. Bu bakımdan mıyım? Ama geçenlerde Elizabeth Gaskell'in bir romanını film yapmışlar. Onu seyrettim. Orada diyor ki Lady, ay diyor kız mektebe mi gidiyormuş diyor. Ne kadar lüzumsuz bir şey diyor. Yani bir Lady'nin kızının mektebi o zamanki şartlarda lüzumsuz bilgiler.
Oradaki bilgileri nerede kullanacağını düşünerek söylemiş ama şimdi artık hayat.
Orada üç şey aranıyor biliyorsunuz. Soylu Lady'nin hanımlar için gibi. Piyano çalmak, resim yapmak ve nakış işlemek. Çünkü yemeği zaten aşçı yapıyor. Ütü, çamaşır zaten hizmetçiler yapıyor.
Bizde okula giden kızların da durumu aslında. Farksız. Hani bu üçü yok ama yemek konusunda evet, yakınlaşıyoruz. Evet, evet, ama tek fark evlenince yemek yapan birisine ihtiyaç duyuluyor. O da siz oluyorsunuz
şimdi
herhalde.
Evet, problem bu hanımların okumasında ve çalışmasında böyle bir problem var. Şimdi hayat müşterek, o zaman hanımlar okusun çalışsın. Fakat realite böyle değil. Yani evlenen erkekler ne kadar ileri görüşlü olursa olsunlar, hatta ne kadar feminist olursa olsunlar, akşam eve geldikleri zaman hanımların kendilerini karşılamasını, ütülerin yapılmış olmasını, evin temizlenmiş olmasını, çamaşırların yıkanmış olmasını, çocukların gönlünün görülmüş olmasını, yemeğin pişmiş, sofranın kurulmuş olmasını ve hanımın da süslenmiş, püslenmiş, saçını falan taramış olmasını arzu ediyorlar.
Ediyorlar mı sayeden?
Şimdi hepsi bir arada olmuyor. Bu sefer problem... Kabak daha doğrusu ami tabirle kadıncağızın başına patlıyor.
Daha çünkü fazla yoruluyor.
Daha fazla yoruluyor. Daha fazla yıpranıyor. Evet böyle de bir problem var.
Ama çalışmasanız da yıpranıyorsunuz.
Tabii,
bu sefer daha zaten, fazlasını evet. bekliyorlar. Ben çalıştığım evet. için bana... Ben çok düzenliyimdir evimde. Yani evden çıktığım anda kapıdan içeri bir misafirle girebilecekmiş gibi bırakmaya gayret ederim evimi genelde. Özellikle ilk zamanlarda annem ben sende hayal kırıklığına uğradım. Daha dağınık olacağını düşünürdü ama çok düzenli çıktın demişti. Misafirlerimiz geldiği zaman da genelde öyle söylerler. Yani çalışıyormuş gibi değilse ama tabii ekstradan emek gerektiriyor.
Evet,
da ekstradan
tabii,
düzen gerektiriyor.
Tabii o da yıpratıyor. Vaka çalışmayan hanımlar da çalışmadıklarını söylemesine hoşlanmıyorlar haklı olarak. Çünkü bir hanım hiç çalışmasa bile evde eğer iyi bir ev hanımıysa bir çalışan hanım kadar emek sarf ediyor. Hele bir de çocuğu varsa, ondan meşgul olmak, evi temizlemek, hele bir de geleni gideni fazlaysa, yani çalışan kadın kadar yıpranıyor. Dediğiniz doğru. Çalışsa da çalışmasa da hanımların yıpranmak kaderi.
Maalesef. Evet. Öyle biraz. Tabii bu içinde bulunduğumuz hafta, ondan önceki hafta da yine kadına yönelik şiddeti konuştuk. Bu anlamda işte çocuğa yönelik şiddeti. Bu önümüzdeki hafta yine kadına yönelik günler var. Kadın hakları ile ilgili günler var. Bütün bunlar aslında kadının toplum içinde sadece toplum değil, çalışan, üreten anlamında değil. Kadın olarak, anne olarak da hak ettiği yeri almadığını gösteriyor. Tabii kadından erkeğe, erkekten kadına akan bu şiddet çocuğu da maalesef içine alıyor. Ben çalıştığı için çocuğuna bakamadığı yönünde eleştiriler olduğunu görüyorum çalışan kadınlara yönelik. Ama ben öyle çalışmayan anneler gördüm ki bütün gün çocuğunun ensesinde boza pişiriyor. O kadar çok dövüyor ki çocuğunu. İçimden bir ses diyor ki keşke bu kadın bir yere işe gitse de şu evet. çocuk biraz daha az dayak yese.
Şimdi efendim çalışan kadınların çocuklarının ihmal edildiği doğru. Ama bu kaçınılmaz. Ne yapabilir kadın? Yani sabah 8'de evin hatta 7'de evinden çıkıp akşam 6'da evine gelmek zorunda olan bir kadın ne yapabilir? Bu zaman zarfında çocuk ihmal ediliyor demektir. Bu doğru.
Küçük ama dediğin, çocuklar için ama biraz okul dönemi başladıktan evet. sonra.
Ama yine de yani bir çocuk saat sabahçıysa 1'de, öğrenciyse 5'te, bütün gün okuyorsa 3'te 4'te eve geldiği zaman evde kimse yok. Anahtarla evini açıp girecek oturacak. Yani bu belki ideal değil. Ama dediğiniz doğru. Buna müsait zamanı olduğu halde hiç çocuklarıyla alakadar olmayan anneler de
var. İlk fırsatta pataklayan.
Evet var, böylesi de var. Bu babalar için de caridir. Yani fevkalade meşgul olduğu halde her zaman hanımına ve çocuklarına zaman ayıran erkekler olduğu gibi vakti müsait olduğu halde biliyorsunuz zaten zaman ayırmaktan ne anladığına bakar. Şimdi bunu güzel ifade. Bazı şeyleri çok kaliteli zaman ayırmak. Hmm. Yani zaman ayırıyorsunuz ama kaliteli zaman ayırmıyorsunuz.
Ne yapıyorsunuz
mesela? O çocukla ne kadar alakadar oluyorsunuz? Çocuğun şahsiyetini destekleyecek neler yapıyorsunuz? Çocuğun problemlerini çözücü neler yapıyorsunuz? İş oraya bakıyor. Tabii anne babalar daha önce de söylemiştik. Ellerine bir reçete verilerek anne baba olmuyorlar. El yordamıyla öğreniyorlar. Tam öğrendiğiniz zaman da zaten çocuklar büyümüş oluyor. İşte yapmış olduğunuz hataların, eksikliğinizin getirdiği sıkıntıların faturası çocuklara çıkıyor. Çocuklar bu travmayı veya bu zedeyi ömür boyu taşıyorlar ve muhtemelen de çocuklarına intikal ettiriyorlar. O bakımdan çocuk terbiyesi bilemiyorum. Üzerinde üniversal bir takım neticelere varılması gereken bir şey. Anne babalar böyle hareket etmeli.
Çok
fakat
toplumsal ama çok yani. Mesela bizim toplumumuzda önemli olan, bizim toplumumuzda anlatılan, geleneklerimizden gelenle Amerika'da, İngiltere'de,
evet,
Afrika'da anlatılan arasında bir ortaklık kurmak
olmuyor.
Çok
cemiyet
zor.
Cemiyet içinde de çok kırılmalar vardır. Yani şimdi Türk cemiyeti de homojen bir cemiyet değildir. Evet, herkes belki 7'den 70'e çay içer ama çocuk terbiyesinde aynı esaslar yoktur. Herkesin ev hayatı, aile hayatı aynı değildir. Yani evet, belki karı koca münasebetlerinde, anne babayla olan münasebetlerde, çocukla olan münasebetlerde 3 aşağı 5 yukarı benzerlikler var ama giderek bu benzerlikler daha da azalıyor.
Evet.
Yani bu globalleşme her ne kadar dünyayı bir köy haline getiriyor ama kişisel ayrılmaları da birbirinden arttırıyor, fazlalaştırıyor.
Bu sabah işe gelirken eşimle konuştuk. Hepimiz insanız. Elimiz, kolumuz, ayağımız, vücut şeklimiz birbirinin aynısı. Aynılık içinde çok farklıyız.
Tabii.
Kaşımız, gözümüz birbirine benzemediği gibi huyumuz, suyumuz da birbirine benzemiyor.
İnsanın ruhu var. Bu ruh birbirinden çok farklı. Nasıl ki insanın parmağındaki iz birbirinden farklı, hiçbir birbirini tutmuyorsa, ruh bu kadar da değil, çok farklı. İnsanın genetik hususiyetleri, yaşadığı vasat ortam, aldığı terbiye bunu da çok tesir ediyor. Onun için insanlar tek değil. Onun için siz bunlara aynı prensipleri dayatamıyorsunuz. Yani bu mıntıkalardan mıntıkalara farklılık gösterdiği gibi aynı mıntıka içinde, aynı şehir içinde farklı yerlerde de farklı aileler. Yani her ailenin bir geleneği, her ailenin bir kültürü. Eskiden bu çok daha barizdi. Ailelerin şivesi bile farklı olabiliyordu. Çünkü kapalı devre yaşandığı için.
Kelimeler mesela ben dikkat ediyorum. Ben evlendikten sonra fark ettim. Çay doldurmak evet. kelimesini, tanımlamasını kayınvalidem çay atmak olarak söylerdi.
Çay atmak, çay bırakmak, çay koymak, çay doldurmak.
Evet.
Çok farklı söylenişler evet.
Mesela bana çok tuhaf gelmişti. Mesela görümcem de aynı şekilde söylüyor. Sonra baktım kayınvalidemin anne tarafından akrabaları evet. da öyle söylüyor. Yemek atmak, çay atmak.
Hatta kelimeleri, kullanış tarzı, kelimelerdeki hatalar bile bakıyorsunuz.
Tabii.
Bir ailede aynıdır.
Misafir evet. kelimesi
evet,
mesela.
Misafir, evet. Yani bu bir ailenin böyle bir geleneği var. Yemek geleneği böyledir, her şey böyledir. Yani buna dair çok şeyler anlatılır, şimdi yeri değil ama tabii bu ister istemez çocuk terbiyesinde de her ailenin farklı olması neticesini doğuruyor. Şimdi siz bir aileye çocuğunu böyle yetiştir dediğiniz zaman çok afaki konuşmuş oluyorsunuz. Nasıl ki bir doktor hastasını bir dinliyor. Bana bir genetik mirasınızdan bahsedin, anne babanız çocukluğunuzda geçen hastalık. Ondan sonra o çocuğa, o hastaya bir teşhis koyuyor. Halbuki aynı hastalıktan muzdarip farklı bir hastaya farklı teşhis koyuyor, farklı tedaviler evet. tatbik ediyor. Şimdi ailelerde de böyle. Çocuklara böyle davranın demekle olmuyor. Herkesin çocuğunun bir kere genetiği farklı. Ailenin ananesi, yaşama tarzı farklı. Bütün bunları nazar almak lazım.
Bu kadar farklı çocuğu, farklı kültürlerden gelen ruhu, bedeni farklı çocuğu aynı yaş grubunda oldukları için, sadece aynı yılda doğdukları için ya da aynı çevrede oturdukları için aynı sınıfa koyuyoruz, evet, ve aynı eğitime tabi tutuyoruz. Bunu biraz detaylandıralım. Kısacık bir ara rica edeyim efendim.
Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Farklıyız birbirimizden. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da farklı. Üstelik biz farklıyken çocuğumuza bir de belki de çok iyi tanımadığımız genlerini, gerisini bilmediğimiz eşimizin genetik mirasını da ekliyoruz. Sonra bambaşka bir çocuk çıkıyor ortaya. Evet. Çevre faktörlerle bizim yetiştiğimizden çok farklı yetişiyor. Sonra birbirinden bu kadar farklı çocuğu aynı sınıfa koyuyoruz ve diyoruz ki bunlara eğitim verin öğretmenlere.
Evet, evet. Şimdi 20. asır ya 21. asır marif sisteminin de en büyük handikaplarından bir tanesi bu. Birinci kısımda programın dedim. Yani bu mektepler bir takım ekonomik avantajlar temin ediyor. Aileler tek başlarına bu bilgileri veremez çocuklarına. Tabii ben zaten her zaman söylüyorum, eğitim kelimesine ben karşıyım. Bunun öğretim olması lazım. Eski dilde mariftir bunun karşılığı. Mektepler çocuklara eğitim veremez. Eğitim anne babanın hakkıdır ve vazifesidir. Mektepler eğitim veremez. Ancak totaliter devletlerde, işte Nazi Almanyası gibi, devlet çocuğu anne babasından alıp anne babadan farklı şekilde eğitmek ister. Orada verilen, bizim Türkiye hala daha bu faşist tabirden kurtulamadı. Hele bir de başında milli varsa orada bir düzenbazlık olduğunu ben hep düşünmüşümdür. Aslında milli değil, gayrimilli bir takım şeylerin empoze edildiğini ve insanlara bunun kapatmak milli diye için kamufle edildiğini hep korkmuşumdur hayatım boyunca. Onun için ben milli eğitim tabirine şiddetle karşıyım. Buranın Maarif Bakanlığı veya Öğretim Bakanlığı olması icap eder. Bu antrepanda bunu söyledim. Mektepler zaten bunu yapmalıdır ve onu ancak onu yapabiliyorlar zaten. Şimdi biraz evvel dedik, anne babalar tek tek çocuklara bir şey öğretemezler. Bu hem vakit kaybıdır, hem ellerinden gelmez bu, hem de ekonomik bir devlet bunu üstlenmiş, güzel. Belli yerleri, belli merkezler yapıyor. Oraya öğretmenler tayin ediyor bu işe. Çocuklar orada toplanıyor. Bu güzel. Burası bir avantajı. Ama bunun çok da dezavantajı var. Bir kere devletin boyundan büyük bir işe kalkışması demek. Çünkü çocuk sayısı çok fazla, hele bizim gibi memlekette. Dolayısıyla bir iş genişledikçe ona hakim olmanız, nüfuz etmeniz zordur ki Haşim Paşa onun için mektepler olmasaydı Maarif'i ne güzel idare ederim demiş. Ta Sultan Hamit zamanında, nüfusun 20 milyon olduğu zamanda. Şimdi bir de bunu, nüfusu düşünün, mekteplerin sayısını düşünün. Ne kadar zor. Bu mekteplere müdür tayin edecek, müdür muavin tayin edecek, öğretmenler tayin edecek. Buranın yakacağıydı, soğuğu, binasıydı. Her şeyi bir iştir.
Kurumsal bir firma gibi düşünün. Evet. Burada sattığınız bu kalemle, evet, ya da işte bu genelde yiyecekler için söylenir, hamburgerle, evet, işte Afrika'da, Çin'de, Amerika'da, Paris'te ya da işte Fransa'da sattığınız hamburger aynı şekilde
aynı olacak. Fakat oranın geleneklerine nazar alacaksınız. Evet. Mesela Türkiye'de domuz eti koymayacaksınız, evet, mesela. Bu kolay bir şey değil, evet, Müslüman ülkelerde. Bu kolay bir şey değil. Bu marif için de caridir ama çok zordur mektepler için de. Bir kere en büyük problem burada var. Devlet bunun için buna yetişememektedir. Yetişemez. Ve yetişemiyor. Problem zaten bundan doğuyor. Devlet de bundan çok muzdariptir. Yani maddi olarak zaten çok büyük bir tahsisat harcanıyor. Yine de beklenen randıman elde edilemiyor. Bir kere bu mekteplerin bir dezavantajı. İkincisi, bir sizin işaret ettiğiniz gibi birbirinden çok farklı çocuklar. Mizaç olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak, aile olarak bir araya getiriliyor. Bunun faydaları var mı? Elbette ki var. Yani insanın farklı sosyal çevrelerden gelen insanlarla bir arada olmasının mutlaka ona faydası var. Hele bu asırda. Ama bunlara aynı tedrisatın verilmesi de ayrı bir problem. Şimdi bazı çocuklar zeki, bazıları değil. Bazıları zor anlıyor, bazıları az anlıyor. Bunlar hep aynı şeyi veriyorsunuz. Bu sefer çok anlayan çocuk zayi oluyor. Az anlayan çocuk lüzumsuz yere hırpalanıyor ve yönlendirilemiyor. Sonra mesela ben şunları anlayamıyorum. Resim, müzik gibi dersler. Bunlar istidat icap ettiren derslerdir. Müziğe hiç istidadı olmayan bir insan müzik dersi alıyor, flüt çalmaya çalışıyor. Öte yandan sınıfta müziğe istidadı olan bir çocuk köreliyor. Halbuki müziğe istidadı olan bir çocuk ayrılsa, resme istidadı olan çocuk, bunlarla hususi olarak ehil kimseler alakadar olsa memleketin çehresi değişir. Onun için mesela bizim memleketimizde ressam, müzisyen, edebiyatçı çok az yetişiyor maalesef.
Eriyorlar.
Eriyor. Çünkü maarif sisteminin tek, bu tabii her maarif sisteminin, mekteplerin bir modern tabirle vizyonu ve misyonu var. Türkiye'deki maarifin misyonu çocukları tek tip insan olarak yetiştirip bu devlete kul köle yapmaktır. Bu 30'lu 40'lı yılların ideolojisinin hala daha bize devam ettiğini görüyoruz. Halbuki maarif o değildir. Biraz evvel anlattığım gibi çocuğu sonraki hayatı da sonraki yaşantısını hazırlamak, onu gelecek nesillerin atlama taşı olarak görmek, çocuk yetiştirecek, torun yetiştirecek, böyle bir insan olarak yetiştirmek lazım. Ve mektepler çok sayıda bilgiden ziyade bilgiyi nerede bulabileceğini çocuğa vermeli, hayatta nasıl yaşamalı, insanlarla nasıl geçinmeli, trafik kaideleri, dilekçe yazmak, lügata bakmak, yani daha basit ama daha onun için faydalı şeyleri öğretmesi lazım. Maalesef bir de böyle bir problem var. Onun için mektepler acaba faydalı mı oluyor? Bazen diyorum acaba bir çocuk evinde otursa bütün gün bir ansiklopedi okusa baştan sona mektebe gitmekten daha mı faydalı olur? Bazen ben kendi kendime soruyorum. Böyle de bir problem var.
Bunu uygulayan sanatçılar oldu, çocuğu oldu. Okula götürmeyen, sadece sınavlara sokan, ama sonuçta hani burada olmasa da üniversite kapısına gelince.
Ama Rüya Hanım, elle gelen düğün bayramı. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Siz tek başınıza yaptığınız zaman da o çocuğu cemiyet içinde tecrit etmiş oluyorsunuz. Halbuki teferrüt etmek, eski tabiri, yani tek başına bırakmak da doğru değil. Bütün herkes okula gitmiş, o gitmemiş. Bu da bir problem. Çocuk da bir kompleks meydana getiriyor veya diğerlerinin kazandığı avantajlardan mahrum kalıyor.
İş başvurusunda ilk sordukları nereden mezunsunuz?
Mezunsunuz diyorlar. Evde hususi, eskiden mesela Osmanlılar zamanında bilhassa kibar aileler kızlarını asla, erkek çocuklarını da tercihen mektebe göndermezlerdi. Çünkü orada sizin biraz evvel işaret ettiğimiz mahsurlara uğrayacaklarını düşünürlerdi. Peki çocuklarını ihmal mi ederlerdi? Hayır, ben hiçbir ailenin istisnaları dışında çocuğunu ihmal edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bizde fazla da ihmal edilmiyor. Çocuğun çok fazla üzerine düşürülüyor. Mutlaka ona iyi hocalar tutarak lüzumlu dersleri vermekte iyiydiler ve hususi tedrisat görmüştür. Eski CV'lerde Osmanlılar zamanında hep yazardı. Hususi tedrisat görmüştür. Hususi hocalardan ders almıştır diye yazardı. Bu zaten bir kimsenin bir yere girdiği zaman maksat diploması değil, kabiliyetini ibrazıdır. Eski tabirle becerisini göstermesidir. Bunun için zaten bir imtihan yapıldığı zaman çocuk eğer bir tahsili bir bilgisi varsa o mevzuda zaten ortaya koyar. Diploma neye yarar? Ama çok yaldızlı bir diploma koymuş da 2 ile 2'yi çarpamıyorsa çocuk, o diploma ne işe yarar? Bunu düşünmüşlerdir. Yani bugün de hayatın, ben mekteplerin daha basit hale getirilmesine taraftarım. Bunların bu hepsi böyledir. Zaten ilk mektep
müfredat açısından,
biliyorsunuz ilk müfredat açısından. İlk mektep biliyorsunuz zaten insanları basit hayata hazırlayan mekteplerdir. Liseler bir üniversite hazırlık mektepleridir. Herkes üniversiteye gitmeyeceği için herkes liseye de gitmez. Bir kere zaten mantalite bizde çok gariptir. Herkesin lise okuması, herkesin üniversite okuması istenir. Bu Avrupa'da yoktur. Mesela İngiltere'de yoktur. Üniversite okuyamayacak kimseler baştan başka yönlere yönlendirilir ve cemiyete faydalı insanlar olur. Ve onlar belki üniversite okumuş kadar da servet sahibi olurlar, hayatta muvaffak olurlar. Bizde bir kere böyle bir problem var, böyle bir zayiat var. Nesiller böyle zayi oluyorlar. Ara eleman bulmakta çok zorluk çekilecek. Yarın bir gün teknisyen bulmakta çok zorluk çekilecek. Bir sürü lüzumsuz mektebi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, elinde diploması olan cahiller. Hiçbir iş bulamayacaklar. Çünkü bir iş kapasitesi buna göre değil. Fakat Türkiye'de her zaman açılan her mektebin mezununa mutlaka iş vermesi beklenir. Çünkü Osmanlılar zamanında mektepler o niyetle açılmıştı. Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olan ara elemanlar için, baytara ihtiyacı var, doktora eleman ihtiyacı var. Bunlar için açılmıştı. Şimdi de herkes diyor ki ben şu fakülteyi bitirdim, devlet bana niçin iş vermiyor? Halbuki dünyanın hiçbir yerinde üniversiteyi bitirene, liseyi bitirene devletin iş vereceği diye bir şey yoktur. Ama bu da bir cemiyet problemidir.
Tabii o beklenti öyle oluşuyor ama. Sanki devlet herkese iş vermek zorundaymış gibi.
Ki bu beklentinin kaldırılması lazım. Ama bunun için de çocukların iyi yönlendirilmesi lazım. Mektep müfredatlarının tepeden tırnağa değişmesi lazım. Çok sayıda bilgi öğretmek doğru değil çocuklara. O bilgileri sevdirmek. Hiç tarih derslerinde siz duydunuz mu çocukların tarihi mekanlara götürüldüğünü? Amerika'da tarih dersleri bir savaş gemisi de yapılır. Çeşitli limanlara uğranır. Çocuklar orada tatbiki ders gösterir. Çocuklar tarih dersine bayılırlar. Türkiye'de tarih dersi en sevilmeyen derstir. Yani bütün bu problemlerin aşılması lazım. Ondan sonra daha füruattan, yani ikinci derecede olan sekonder şeylere intikal etmek lazım.
Tabii çocuk, bir de tabii çok çocuk olunca ailede, aile de bu konudaki sorumluluğunun tamamını okula atmayı tercih ediyor maalesef. Bir noktada da kendi sorumluluğundan kurtulmuş oluyor. İyisiyle kötüsüyle çocuk onun, ama eğitimi devletin ya da o eğitime veren...
Ama böyle bir anlayış bizde hasıl etmiş devlet. Çocuğunuzu bana verin, unutun.
Eti senin kemiği benimden mi kaynaklanıyor?
Ama eti senin benim kemiğim ciddi bir ilim adamına verirken çocuğu söylenen söz. Yani siz bunun hocası olun. Bu hoca cemiyet içinde sevilen, sayılan, yüksek meziyetleri olan ve ilmi olan bir kimsedir. Çocuğun eti senin kemiği benim der. Ama şimdi mektepler için bu söylenir mi? Ama bu anlayış demek ki mektepler için de mevzu bahis oluyor. Anne babalar başından atıyorlar çocuğu ve rahatlıyorlar. Çok şeyi hallettiklerini düşünüyorlar.
Bu eğitim konusunda bugünlerde de çok tartışılıyor, bu dershane meselesi. Belki işte size de öğrencileriniz fakültede sormuşlar. Onu biz de burada detaylandıralım istiyoruz. Nasıl bakıyorsunuz konuya? Şu anda verilen eğitimle özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için sonuçta hep şu geliyor. Siz bir eğitimci olarak belki buna cevap verebilirsiniz. Müfredat aynı, kitaplar aynı. Eğitimci aşağı yukarı aynı. Sınava girildiğinde de bir tarafsız bir tarafından hazırlanan sorular, gözlemciler vesaire var. Yani peki bu dershane çocuğa ne kazandırır ya da okul niye kazandırmaz bunu?
Evet. İşte garip olan nokta burası. Dershane fevkalade anormal bir şey. Bir memlekette mektep varsa dershane niye var? Bu tabii suyun görülen yüzüdür meselenin. Gayet tabii ki dershane olmamalıdır. Mektepler olmalıdır. Mektepleri bitirenler imtihanlara girip hayatını çizmelidir. Ama bir de realite var. Realitede dershaneler bir realiteden doğmuştur. Yani bir sebepsiz yere kurulmamıştır. Mektepler demek ki çocukları kariyer elde etmesine lazım gelen imtihanları hazırlamıyor. O zaman çok büyük bir problem var. Niçin o zaman bu mektepler çocukları üniversiteye imtihanında sorulan soruları hazırlamıyor? Veya üniversitede sorulan sorular niçin çocukların lise müfredatıyla örtüşmüyor? Veya niçin üniversite imtihanı var? Niçin liseler bu imtihanı yapmıyor? Eskiden bitirme imtihanları vardı. Niçin yani lise bitirme notlarıyla...
Burada hep tarafsızlığın gölgede kalması endişesiyle...
Ya o zaman da o arada bir problem var. Sizin mektepleriniz, liseleriniz... Lise nedir? Bakın biraz evvel de işaret ettim. Üniversiteye hazırlık eskiden Osmanlılar'da onun adı İdadi'ydi. Belki duymuştu insanlar. İdadi... Hazırlama demektir. Hazırlama mektebi. Liseyi hazırlıyor onu. Çünkü ilk mektep, orta mektep bitiren kimse doğduğu üniversiteye gidemez. Onu oraya hazırlıyor. Lise dersleri okutuyor orada. Yüksek fizik, yüksek matematik. High school. Şimdi bu okul sizi lise, üniversiteye hazırlamıyorsa bir problem var demektir. Dershaneleri kapatmadan önce bu meseleye bir bakmak lazımdı. Liseleri doğrudan üniversiteye entegre etmek lazımdı. Dershaneler zaten kendiliğinden kapanırdı.
Zaten burada bir hareket noktası var. Dershane yöneticileri diyor ki eğer dershaneler kapatılacaksa bu kendi isteğiyle olur. İhtiyaç biter mi?
Evet,
dershane kapanır.
Doğru söylüyorlar. Hür teşebbüs bunu icap ettirir.
Yani gelen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gelen nokta yani bir kör düğüm bu. Kolay bir şey değil. Buradan çok ekmek yiyen insanlar var ve bu bir ihtiyaç netice itibariyle. Siz dershaneler kapandığı zaman bu sefer imkanı olanlar, hali vakti yerinde olanlar hususi ders aldırmak zorunda kalacaklar. Dershane hocaları bu sefer yani ne diyorlar ona şimdi, merdiven altı mı diyorlar veya kayıt dışı mı diyorlar. Bu sefer bu şeylerle, velilerle anlaşacak. Onların evlerinde veya belli bir yerde toplanıp çocuklara ders verecek. Eskiden böyleydi. Benim zamanımda böyleydi. Dersi zayıf olan talebeler ama üniversite hazırlığı için değil de. Mesela fizik dersi zayıf olan 3-4 talebe bir araya gelir. Bir hocanın evine veya hoca onların evine gelir. Orada takviye yapardı. Bu normal bir şeydi. Çünkü herkes malum ortaokul lise derslerinde her dersi aynı şekilde anlayamaz, sevemez, bilemez. Ama bu tamamen farklı bir misyona müteveccihtir. Üniversiteye hazırlama dershaneleri bunlar esas itibariyle. Çoğu öyle değil ama.
Soruyu hızlı anlama, hızlı çözme, zamana karşı.
Peki bunun için lisede verilmiyor. Madem ki lise üniversiteye hazırlık yeridir, bunun için lisede verilmiyor.
Çünkü lisede bu müfredatta olan bir şey değil.
Müfredatı değiştirsinler o zaman.
Yani hiçbir öğrenci soru nasıl hızlı cevaplanır.
Ama bu çok mühim.
Mühim ama yani böyle bir zamanı buna ayırdığınızı düşünsenize okulda. Onlara göre anlamsız.
Ama
bunu lisede, kendin geliştirmelisin.
Lisede çocuklara öğrettikleri şeyler çok mu anlamlı? Liselerde psikoloji dersi yok, felsefe dersi yok, sosyoloji dersi yok. Bir sürü başka dersler var. Peki psikoloji bilmeden, sosyoloji bilmeden, felsefe bilmeden bir insan hayata nasıl hazırlanacak? Hayatta ona en lüzumlu dersler bunlarken...
Mesele hayata hazırlamak değil, mesele üniversiteye hazırlamak. Kaçırdığımız
problem ama üniversiteye hazırlamıyor. Hadi üniversite hazırlıksa üniversiteye hazırlamıyor. Hayatsa hayata hazırlamıyor. Ortada bu problem var. Bu problemin ciddi bir şekilde çözülmesi lazım. Müfredatı değiştiremiyorsanız o zaman üniversite giriş imtihanı değiştirirsiniz. Biliyorsunuz 66 yılından önce üniversitelerin kendisi imtihan yapardı şeylere, namzetlere, adaylara.
Sağlıklı mıdır? Bence siz kendi üniversiteniz için şöyle düşünün. Bir çocuk bir üniversitenin sınavına girecek, onun sonucunu bekleyecek. Oradan sonuç olumlu çıktıysa kayıt yapacak. Çıkmadıysa başka bir üniversiteye gidecek. Bir yıl boyunca sürekli sınava girmesi gerekir bu öğrencinin.
Girsin ama bundan bu daha mı, peki senede bir kere yapılan imtihan daha mı
ölçüyor? Ama hiçbirini kazanamadığını düşünün.
Kazanaması okuyamayacak demektir üniversiteyi. Bu kadar basit bu. Herkes üniversite okuyacak diye bir kaydı yok.
Daha fazla emek yok mu orada? Yani bu okula ama gidin, kayıt yaptın, belki. Kayıt parası yatırın vesaire.
Para yatırmaz. Bunların hepsi çözülecek şeyler. Eskiden böyleydi. Evet, üniversite bu kadar çok değildi ama çocuklar da neticede ne istediğini bilir. Belli okullara kayıt yaptır. Ha, bunların müşterek imtihanları olabilir.
Mesela eğitimden de azdı.
Mesela diyelim ki bir çocuk bilgisayar mühendisi olmak istiyor. 4-5 tane bilgisayar mühendisliği için hususi bir imtihan yapılabilir. Bütün üniversiteler anlaşırlar. Onun için bir imtihan yapılır. Ha, bazı üniversiteler belki der ki ben namzedi de görmek istiyorum der. Mesela İngiltere'de böyledir. Hı hı. Ben adayı görmek istiyorum, bir konuşmak istiyorum der. Yüksek şey üniversiteler.
İşe girişlerde olduğu gibi.
Cambridge gibi.
Bir CV'sini görür, sonra bir de mülakat.
Onlar da neye bakarlar biliyor musun Hülya Hanım? Çocuğun konuşmasına.
Sosyal zekasına yani.
Kılık kıyafetine. Lisede, ortaokulda, kulüplerde faaliyet göstermiş mi? İşte huzur evlerinde çalışmış mı? Küçük çocuğa bakmış mı? Köpek gezdirmiş mi? Park temizlemiş mi? Onlara bakarlar.
Sosyal zeka arıyorlar yani.
Ona bakarlar ve onları yetiştirip
küçümsenen.
İşte devleti onlar idare eder. İngiltere'de, Amerika'da devleti bunlar idare ederler. Böyle yapabiliyorlarsa ne hala? Onlar da şeye bakmazlar. Zencisin. Annen başörtülü. Baban Kızılderili.
Zengin, fakir.
Ona hiç bakmazlar, zengin fakire bakmazlar. Evet. Mavi gözlüsün, sarı göz. Böyle şeye hiç bakmazlar. Yani böyle bir şey kurabiliyorlarsa ne ala. Veya biz bunu yapamayız. O zaman lise bitirme notlarına baksınlar çocukların. Lise bitirme notları yüksek olanlar belli yerlere girebilsin. Efendim, bu da o zaman fakültelerle mülakat yapasın. Ne yapalım? Üniversite bu kadar kolay bir şey değil. İnsanlar bir sene, iki sene, üç sene dershanelere çocuklarını gönderiyor üniversite için. Bir sene de böyle geçsin. Ne olacak? Liseyi 4 sene yaptılar ne lazımsa. Eskiden bizim zamanımızda öyle değildi. Bir ara 4 sene olmuş.
Tabii ki son seneyi, 4. sınıfı bir yandan üniversite, yani bir yandan okulların sınavlarına girerken bir yandan da okula gitmek şekli
düzenleyebilirler. Evet, böyle olmalı. Dersler daha az olmalı. Belki doğrudan üniversitelere hazırlık dersi burada yoğunlaştırmalı.
Öğretmenler de çocuklara danışmanlık yapabilir.
Yapmalı. Daha çok rehberlik öğretmeni. Çünkü anne babalar biliyorsunuz çocuklarına örnek olmakta bu hususta fevkalade.
Yaşamadığı ya da bilmediği bir dünyaya örnek olması o kadar çok sistem değişiyor
ki. Ama öyle demiyor anne baba. Ciddi ciddi çocuğun hayatına el koyuyor. Kendi komplekslerini, beklentilerini, hayallerini çocuğun da gerçekleştirmeye çalışıyor. Çocuklar ziyan oluyor.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Bizim Evler İpek Yolunu sundu.